Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 215. 10. kaset B yüzü. Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet köleleri olan ortakçı kulların terk edilmiş toprakları hükümdarın hazinesi yararına ekip biçtikleri, bunun içinde genellikle hazinenin onlara toprak, öküz ve tohumluk temin edip üretim sürecini yakından denetlediği bazı durumlar söz konusuydu. Bunun en çarpıcı örneği Fatih Mehmed'in 1453'ten sonra uyguladığı ortakçı kullar yöntemidir. Yeni başkenti İstanbul çevresindeki 164 köyde oturan Rum köylülerin kuşatma sırasında ya kaçmış ya da esir edilip köleleştirilmiş olduğunu gören sultan, başka yerlerden getirdiği savaş esirlerini kendi ortakçı kulları olarak bu köylere yerleştirmiş, ayrıca göçer Türkmenlerin de buralara iskan edilmesi yoluna başvurmuştu. Dipnot. Barkan 1939-1940 sayfa 27-74'e göre 164 köyden 45'ine Akçakoyunlu Türkmenleri, kalan 119'una da savaş esirleri iskan edilmişti. Aslında devlet Macaristan'ın yeni fethedilen bazı bölgelerinde görüldüğü gibi şenlendirme sürecinde daha çok toprakların basit bir mukataa sözleşmesiyle kiraya verilmesi yoluna gidiyor. Bunu daha çekici kılmak için de geçici vergi muafiyetleri gibi özel koşullar sunuyordu. Buna karşılık İstanbul köylerinin iskanında herhalde durumun aciliyetinden ötürü üretimin kul emeğini dayandırılması ve doğrudan örgütlenip denetlenmesi yöntemi tercih edilmişti. Nitekim bölgenin eski refah düzeyine kavuşmasının ardından ortakçı kulluk sisteminin gevşeyip yerini imparatorluğun temel tarım rejimine, yani reaya denilen hür köylü ailelerine ait tapulu köylü çiftlerine dayalı çift hane sistemine bıraktığını görüyoruz. Daha önce de değindiğimiz gibi şenlendirmede başvurulan bir başka yöntem de askeri zümrenin üst kademelerine verilen toprak temlikleriydi. Aşağıdaki örnek bu sürece ışık tutuyor. Niksar Sancağı'nın iki de mezrası olan Baş Çiftlik Köyü karayolu üzerinde bulunduğundan terk edilmiş ve 40 yıl süreyle ıssız kalmıştı. Daha sonra sultanın beratıyla Sinan Bey'e bir sefer-i hümayun sırasındaki hizmetleri karşılığı mülk olarak tevcih edilmiş, bu sırada olağanüstü vergilerde dahil her türlü vergiden muaf tutulmuştu. Böylesine elverişli koşullar sayesinde gerek yerel köylüleri gerekse başka yerlerden deftere kayıtlı olmayan göçmen köylüleri kendine çeken Baş Çiftlik büyüyüp canlandı ve tekrar bir köy olup çıktı. Köyde bir cami, bir de dervişler için zaviye yaptıran Sinan Bey, kendine tevcih edilen arazinin etrafındaki başka bazı toprakları da ihya edip tarıma açtı. Nihayet 1. Süleyman'ın saltanatında yapılan yeni tahrirde malikanenin tümü iki mezrası ve yeni tarıma açılmış çiftlikleriyle birlikte bir köy olarak kaydedildi. Arazisinin 15'te birini mülk olarak alıkoyan Sinan Bey, kalanını köyde yaptırmış olduğu zaviyeye vakfetti. Dipnot. Barkan 1942 B. Sayfa 307. Büyük çapta bir şenlendirme projesi için bakınız İnalcık 1985 B. Sayfa 8-108-111. Toprağı ekip biçmeyi ve ihya etmeyi sürdürecek emekçiler olmaksızın her türlü şenlendirme ve tarıma açma girişimi sonuçsuz kalmaya mahkumdu. Bunun için gerekli emek kaynakları ya Osmanlı seçkinlerinin ilk fütuhat dönemlerinde sıkça başvurduğu gibi esirler arasından alınmakta veya yoksul ve yersiz yurtsuz köylülerin ve aynı derecede yoksul göçerlerin oluşturduğu yabancılar, timar harici kişiler arasından seçilmekle, hatta başka timarlara kayıtlı oldukları halde ortakçı veya gündelikçi olarak çalışmayı kabul eden köylüler çağrılmakla sağlanabiliyordu. Tabii bu sonuncu grup hem defterde yazılı olduğu timarın sahibine kendi kişisel vergilerini ödemek hem de yeni tarıma açtığı arazinin öşürünü o arazinin sahibine vermek durumundaydı. Osmanlı yönetimi bu tür toprak kazanma girişimlerini teşvik etmekle birlikte yeni toprak sahiplerini deftere kayıtlı reayayı bu gibi topraklarda çalışmaya zorlamamaları konusunda uyarıyordu. Devletçe normal uygulama bu gibi topraklara dışarıdan gelen yabancıları veya timar harici kişileri davet ve iskan etmek yöntemiydi. Dervişlere toprak tevcihi Osmanlı Devleti'nin başlangıcından beri yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi. Genellikle dervişlere verilen toprak bir mezra, daha ziyade bir çiftlik büyüklüğünde olup yeniden tarıma açılması istenen bir toprak parçasıydı. Karşılığında ise devlet yolcuları dergahlarında ağırlamak suretiyle bir kamu hizmeti ifa etmelerini beklerdi. Köyler karayollarından uzak durma eğiliminde olduğundan hükümet bu kurum aracılığıyla ana yollar üzerindeki terk edilmiş toprakların iskanını özendirmeye çalışıyordu. Nasıl Anadolu'da göçerler veya gezici köylüler mezralarda yerleşmeye teşvik ediliyorduysa aynı şekilde Sırbistan'da da terk edilmiş köyler ulah göçerlerin iskanı yoluyla tekrar ekime açılmaktaydı. Sirem'in fetih sonrasında şenlendirilişi, hükümetin komşu köylerce kullanılmakta olan mezraları yeni yerleşimlere dönüştürme çabalarının özellikle ilginç bir örneğidir. Bu bölgede uçsuz bucaksız terk edilmiş tarım toprakları ilk başta cömertçe hep civar köylere ait mezralar olarak tanımlanmıştı. Ancak daha sonra güvenlik tekrar tesis edilip kaçan köylüler topraklarına dönmeye başladıklarında gerek bu mezralar gerekse standart boydaki köylü çiftliklerinden çok daha büyük olan çiftlikler tahrirden geçirilip bölgeye göç eden köylü ailelerine dağıtıldı. Bunun üzerine bölgenin yerlisi olan köylüler yeni gelenlerin toprağa yerleşmesini engellemeye kalkıştılar. Bu yeni gelenlerin çoğu 1521-1526 yıllarının Macar-Osmanlı savaşları sırasında evini barkını terk etmiş gezici köylülerdi. Büyük mezraların önce mukataa sistemi çerçevesinde kiraya verilmesi, ardından tapu sisteminin yürürlüğe konması, merkezi yönetimin gerek kendi eski velayetlerinde, gerekse yeni fethedilmiş ve yıkıma uğramış kırsal alanlarda vergi tabanını genişletmek için başvurduğu en etkili politikayı ifade ediyordu. İstanbul piyasasının etkisiyle 1484'ten 1540'a kadar olan dönemde Kili Akkerman bölgesinde kendine özgü bir yerleşim süreci yaşandı. Güney-kuzey ticaret yolunun Kefe'den Kili Akkerman ile aşağı Tuna iskelelerine kayması sonucu bölgenin içine girdiği ekonomik canlanış konjonktürüne ek olarak İstanbul'un artan gıda ve ham madde talebi, bucağın aşağı Besarabya'nın bakir ve bereketli topraklarında eşi görülmedik bir tarım ve hayvancılık patlamasına yol açtı. Bu göz kamaştırıcı gelişme başlıca iki ekonomik faktörden kaynaklanıyordu. Birincisi yükte ağır, pahada hafif, zorunlu ihtiyaç maddelerinin deniz taşıma maliyetinin düşük olmasıydı. Taşıma maliyetleri Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeler arası ticareti açısından en önemli etmendi. İkincisi İstanbul piyasasında oluşan büyük talebin olağanüstü bir nakit birikimine yol açmasıydı. Demek ki bir Doğu İmparatorluğu'nun bünyesinde de bir pazar ekonomisi yükselebiliyor ve geri bir bölgede tarımın gelişmesiyle kolonizasyon üzerinde muazzam bir etki yapabiliyordu. Bu ilginç hususun ötesinde bölgenin kalkınmasının hem kendine özgü çizgileri hem de geleneksel Osmanlı tarımsal genişleme ve iskan yöntemleri çerçevesinde gelişme gösteren diğer bölgelerle ortak yönleri vardı. Yeni toprakların tarıma açılması ve iskanı ile mukataa sözleşmesi temelinde kiraya verilmesi bu ortak yön ve yöntemlerin başlıcasıydı. Başkentin ve ordunun at, koyun ve sığır talebi arttıkça 1538-1570 arasında Akkerman, Bender ve Kili'nin taşrasında yeni yerleşimler baş döndürücü bir hızla türedi. Derken bu kent ve kasabaların çevresindeki terk edilmiş veya yeni tarıma açılmış geniş topraklar, büyük tarım ve hayvancılık işletmeleri, parantez içinde çiftlik, mezra veya kışlaklar şeklinde kullanılmaya başlandı. Zamanla birçoğu müreffeh köylere dönüşecektir. Bakınız tablo 35. Tablo 35. Kili ve Akkerman'da köyleşme. Kili yöresinde 1542'de 2 köy, 1570'te 4 köy, 29 çiftlik. Akkerman yöresinde 1542'de 13 köy, 1570'te 34 köy, 157 çiftlik. Kili ve Akkerman bölgelerinde toplam 1542'deki toplam köy sayısı 15, toplam çiftlik sayısı 82, 1570'teki toplam köy sayısı 38, toplam çiftlik sayısı 186. Kaynak Weinstein 1985. Özgün anlamıyla göçerlerin kış kampı ve otlaklarını ifade eden kışlak sözcüğü bu bölgede özel bir çağrışım ortaya çıkardı. Deniz yoluyla İstanbul'a büyük çapta hayvan ihracatı ile uğraşan yerel askeriler ve kentliler tarafından bu topraklar üzerinde kurulan hayvan çiftliklerine kışlak deniyor. Bunlar bazen mezra veya çiftlik diye de anılıyordu. Mevsimlik göç, parantez içinde transhumans hareketleri çerçevesinde kışlaklardan yararlanan göçerlerin sınırlı ölçüde tarım yaptıkları da oluyordu. Mukataa sözleşmesi temelinde kiralanıp işletilen bu çiftlikler zamanla el değiştirebildiğinden bir vakitler bir askerinin tasarruf etmiş olduğu çiftliğin daha sonra bir terzi veya köylünün eline geçmesi hiç de olağan dışı değildi. Dipnot. Zirojeviç 1987, sayfa 197-199. Ancak orada herkesin kiralayabileceği mukatalı topraklar yanlış olarak askeri topraklar diye sınıflandırılmıştır. Mukatalı bir araziyi kiralayan kişi hazineye maktu belli bir bedel öder. Sonra da toprağı kendi açısından nasıl en karlı olacağını düşünüyorsa öyle işletirdi. Reaya statüsündeki köylüleri toprağı işlemeye davet ettiği takdirde onlardan öşür alırdı. Fakat reaya özel olarak köylülük statüsünü belirleyen çift resmi gibi vergileri hazineye ya da hazinenin temsilcisine öderdi. Çünkü reaya sultanın ya da timar sahibinin sayılırdı. Ancak sultanın araziyi temlik etmesi halinde bu vergileri toplama hakkı da mülk sahibine geçerdi. Kili Akkerman bölgesinde başlangıçta her biri oldukça geniş bir alanı kaplayan çiftlik ve kışlaklar zamanla normal boyutlardaki Osmanlı köylü çiftliklerine bölündü. 1542 tahririnde 89 çiftlik saptanmasına karşılık 1570'te bu rakam 186'ya çıkmıştı. Özetlersek gerek devlet, gerek askeri sınıf mensupları, gerekse köylüler köyden küçük veya dönemsel karakterdeki yerleşimleri geliştirmek için çeşitli yöntemlere başvurabiliyorlardı. Taşradaki vergi tabanını koruma ve geliştirme kaygısından yola çıkan devlet, bu tür toprakların iskana açılması ve işletilmesinde başı çekiyordu. Devlet daha düşük vergi yükümlülükleri ya da her türlü vergiden bağışıklık gibi dürtüler sayesinde gerek bireyleri gerekse grupları terk edilmiş toprakları kiralayıp işletmeye özendirmekteydi. Tapu sisteminden daha elverişli koşulları içeren ve kiracıya esaslı bir avantaj sunan mukatalı kiralama sistemi özellikle bu arazi kategorisi için geçerliydi. Osmanlı tahrir defterlerine bakılırsa köylere ait görünenlerin yanı sıra çok sayıda boş çiftlik ve mezrada herhangi bir kentsel kadağının (parantez içinde kadılık yetki alanının sınırları içinde şu ya da bu kent veya kasabaya tabi olarak kaydedilmiş bulunuyordu. Bu durum kent ve kasabaların ekonomik varlıklarının vazgeçilmez koşulu olan bu tür yedek tarım topraklarına bağımlılığını yansıtmaktaydı. Zamanın yüksek taşıma maliyetleri göz önüne alındığında kent ve kasabalar oturanların ihtiyaç duyduğu pamuk, odun, sebze, meyve ve hayvan derileri gibi yiyecek ve yakacaklar ile ham maddelerin önemli bir bölümünü bu Lebensraum'dan yani hayat alanından temin etmek zorundaydılar. Anlaşılan bu gibi köylerin ve köy altı yerleşimlerin toplumsal ve ekonomik dinamikleri asıl kırsal alanların bağımsız yerleşimlerine kıyasla son derece canlı ve karmaşıktı. Dolayısıyla kent ve kasabaların çevresindeki mezralar çok özel çizgiler taşıyordu. Evliya Çelebi Bursa'yı anlatırken mezralarının çokluğu ve erzakının bolluğundan söz eder. Kent ve kasabaların yakınındaki köylerin birçoğu kent olanaklarının cazibesine kapılan köy nüfusunun kente göçmesi sonucu mezra veya çiftlikler haline gelmekteydi. Böylece terk edilen köy arazisi daha sonra varlıklı kentlilerce mukatalı olarak kiralanıp bir çeşit malikane çiftlik tipine dönüştürülüyordu. Tahrir defterlerinden bu gibi çiftlik ve mezraların kiracılarından çoğunun askeri sınıf mensupları ile hali vakti yerinde kentliler olduğunu görebiliyoruz. Asıl kırsal alandaki mezralarda genellikle tahıl ekilmesine karşılık her büyükçe kent ve kasabayı çevreleyen çok sayıda bağ, bahçe ve meyvalıktan kente sebze ve meyve akıyordu. Sayfa 220. Sipahi ve köylüler. Genellikle köy toplulukları açık arazide yalnız ve her türlü çapulcunun saldırıp yağmalamasına karşı savunmasız bir durumdaydı. Bu nazik konum köylünün etkili bir koruma altına alınmasını kırsal toplumun temel koşullarından biri haline getiriyordu. Batının feodal beyleri gibi sipahi de merkezi bir imparatorluk himayesinin gözle görülür, elle tutulur aracı olarak köyde yaşardı. Köyün dışarıdan saldırıya uğraması halinde sipahinin derhal yerel komutana, subaşı, zaime haber vermesi, onun da yörenin bütün sipahilerini toplayıp yardıma koşması gerekiyordu. Sefer zamanında sipahilerin bir bölümü bir koruma önlemi olarak köylerinde bırakılırdı. 1634 dolaylarında Henry Blount, tımarlıların oturdukları yörede korku ve saygı telkin etmek ve toprağın doğru dürüst ekilip biçilmesini sağlamakla yükümlü olduklarını veciz biçimde dile getirmişti. Ayrıca taşradaki daha yüksek rütbeli komutanların özellikle de sancak beylerinin kendi yetki alanlarında dönem dönem teftişe çıkıp suçlu veya serserileri kovalama yükümlülüğü vardı. Ama 17. yüzyılın başlarında merkezi yönetim Anadolu eyaletleri üzerindeki kontrolünü fiilen yitirdiğinde kentlerin gene nispeten daha iyi korunabilmesine karşılık kırsal kesimlerde beyler kendi kapı kullarını beslemek için artık bu teftiş gezilerini bahane ederek savunmasız köylülerden rastgele zor alımlarda bulunuyorlardı. Bu sırada çıkartılan adaletnamelerde taşra yöneticilerinin temel görevleri şu sözlerle anlatılıyordu. Her diyara begler begi ve sancak begi nasb olunup her birine müstakil haslar tayin olunmaktan murat, vilayet üzerine çıkıp cemi enval eyleyip memleket ve vilayeti viran eylemek için değildir. Belki vali oldukları vilayette emri maruf ve nehi münker idüp hilaf-ı şerri şerif ve mügayir-i kanuni münif bir ferde zulüm ve taadi ittirmeyip zuhur eyleyen ehli fesadı hüsnü tedarik ile ele getirip muhtacı arz ise haps ve arz eyleyip değil ise şer ile gereği gibi hakkından gelip memleket ve vilayeti her veçiyle hıfz ve hiraset etmektir. Timarlılar çift hane sisteminin köy topluluklarının ayakta kalmasını sağlayan hayati bir parçasıydılar. Reaya'nın ise kural olarak silah bulundurması ve kullanması yasaktı. Buna karşılık sultani kanunnamelere de yansıdığı gibi köylüler sipahiyle de köylerine gelip giden diğer hükümet temsilcileriyle de ilişkilerinde pek çok şeyden şikayetçiydiler. Köylüyü koruyabilmek için sancak kanunnamelerinde özellikle vergi toplamaya ilişkin kurallar çok ayrıntılı ve kısıtlayıcı hale getirilmişti. Bu hükümlerden birine göre sipahi hazır bulunmadıkça köylü mahsulünü kaldıramaz, ambarlayamaz ya da ağaçtaki meyvelerini toplayamazdı. Öte yandan kanun koyucular ürünün çürüyüp bozulması tehlikesine karşı da bazı hükümler getirmişlerdi. Timar sahibi mahsuldeki öşür payını saptamak amacıyla köylüyle birlikte zamanında hazır bulunmadığı takdirde bu görevi yerine getirmeye köy reisi, ketüdası veya imamı kanunen yetkiliydi. Ayrıca sipahilerin gerek köylü ailesinin kendi tüketimini karşılamaya yönelik sebze, meyve ve bal kovanlarını gerekse elle toplanıp devşirilen her türlü mahsulü öşürden muaf tutan kanuna pek kulak asmadıkları görülüyordu. Keza sipahiler ormanlık ve çorak araziden köylülerce kazanılıp tarıma açılmış ancak resmi tahrir defterlerine henüz kaydedilmemiş olan topraklarını vergilendirilmesini yasaklayan kanunu da hiçe sayma eğilimindeydiler. Sipahilerin keyfi hareketleri arasında en yaygını ve önemlisi çifte vergilendirmeydi. Çifte vergilendirme olanağı kanun koyucunun birbirinin alternatifi olarak göz önünde bulundurduğu ödemelerin birlikte ve aynı anda uygulanmasına yol açan belirsizliklerden iptal ve ilga edilmiş bir adetin tekrar canlandırılmasından ya da bizatihi kanun metnindeki karışıklıklardan kaynaklanabiliyordu. Örneğin bir köylü hizmet yükümlülüğü çerçevesinde bir araba odun ve bir araba samanını getirip teslim ettiği halde sipahi bir de bu hizmetlerin nakdi karşılığı olan parayı ayrıca isteyebiliyordu. Merkezi yönetim keyfi ve yasa dışı zor alımlar parantez içinde zulüm ve taaddi konusunda pek duyarlı olduğundan köylüler sık sık yerel kadının hatta bağ valinin müdahalesine sığınıyorlardı. Tabii rüşvet her düzeyde söz konusuydu ama merkez bürokrasisi etkenliğini koruduğu ve rüşvetin oranı çok yüksek olmadığı sürece şikayet sistemi yürüyordu. Bu gibi kişisel veya kolektif şikayet dilekçeleriyle baş edebilmek için 17. yüzyılda başkentte özel bir kalem ve defter ihdas edilmişti. 1549 tarihli bir fermandan anlaşıldığına göre köylerde bilfiil tarımla uğraşan yeniçeriler vardı. Askeriler için vergilendirmede özel bir muamele veya bağışıklık söz konusu olmamakla birlikte kanunlar sultanın kapı kulları için bazı kişisel muafiyetler öngörüyordu. Örneğin onlar bağımlı reaya köylüsünün tipik ödemelerinden olan boyunduruk resminden muaftılar. Ayrıca kanun sipahilerin yeniçerileri sipahinin öşür payını ambarına veya pazar yerine taşımak gibi emek hizmetleriyle yükümlü tutmasını da yasaklıyordu. Keza askeriler sıradan reayadan alınan pazar bacından veya gerdek resminden de muaftılar. Sayfa 222. Bir topluluk olarak köy ve köy tipleri. Köy tipleri bir coğrafi bölgeden diğerine değişkenlik gösterdiğinden ve ayrıca çeşitli etnik ve kültürel geleneklerden de etkilendiğinden bir Osmanlı köyünden hatta Rumeli veya Anadolu köyünden söz etmek tümüyle anlamsızdır. Öte yandan Osmanlı rejiminin imparatorluğun toprak tasarrufu, vergilendirme ve taşra yönetimi sisteminden kaynaklanan bazı ortak özellik veya yeknesaklıkları doğurup doğurmadığı bir soru olarak ortadadır. Böyle bir soru anlamını imparatorluğun çekirdeğini meydana getiren Anadolu ve Rumeli eyaletlerinin genel ve ortak bir hukuk ile Timar rejiminin evrenselliğine tabi kılınmış olmasından alır. Bu çerçevede bir köy oluşturmak için belli bir yerde toplanıp oturan köylü ailelerinin varlığı yeterli değildir. Çünkü öyle bazı kırsal yerleşimler vardır ki köy sayılmamaktadır. Belirleyici bir faktör Osmanlı İmparatorluk düzeninin tuttuğu defterlere belirli bir süre yazılmış olmaktır. Bu resmi kayıt işlemidir ki köyü ekili arazisinin ve otlaklarının sınırları ile toplam vergi yükümlülüğünün miktarı parantez içinde hasılı belli bir toprak ve komünel yaşantı birimi olarak tanımlar. Buna göre köylü ailesi sayısının ya da ekilen arazi miktarının o kadar belirleyici olmadığı anlaşılmaktadır. Asıl tayin edici olan tarım temelli bir yerleşimin devamlılığıdır. Tahrir Emini bu yüzden yerleşimin mezarlığı, su kaynağı, otlakları ve güvenilir yerel tanıklarca doğrulanabilecek sabit sınırları olup olmadığını sorar, soruşturur. Çoğu zaman evliyadan birinin orada gömülü olması köyün varlığının kesintisiz sürüp gittiğinin kanıtı sayılır. Yönetim terk edilmiş köyleri eski hallerine getirmeye çalışmaktan geri durmaz. Başka bir deyişle gelenekler ile imparatorluğun vergi tabanını koruma kaygısı köy kuruluşuna yön veren başlıca ilkelerdir. Çifthane sisteminde köylü ailesi toprağın tasarrufu ve işletilmesi açısından özerk bir birimdi. Osmanlı yönetiminin köyleri ise genellikle bağımsız köylü hane halklarından oluşan öbekler niteliğini taşıyordu. Tarım arazisini ortaklaşa tasarruf eden ve dönem dönem tekrar parselleyip dağıtan köyler çok nadirdi. Bunun istisnası mezralarda geçici tarım yapan ya da böyle bu topraklarda kalıcı olarak yerleşen göçerlerdi. Ama bu tür işletmeler bile zamanla tapu sistemi çerçevesinde bağımsız çifthane birimlerinden oluşan tipik Osmanlı köylerine dönüşüyordu. Dolayısıyla klasik Osmanlı rejiminin belirli bir köy tipini imparatorluğun çekirdek bölgelerinin her köşesine yayma eğiliminde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tapu sisteminde köylü, kentliden tamamen farklı vergisel ve diğer yükümlülükler içeren özgür bir konuma oturduğundan her iki grubun açık seçik tanımlanması gerekiyordu. Bu çerçevede köylü, köylü babadan olup resmi tahrirde deftere bu şekilde yazılan ve fiilen de köyde oturan kişi demekti. Köy topluluğu komünel karakterini köye ait çayırlar, harman yeri, su kaynakları ve özellikle de otlaklar gibi ortak kullanım yerlerinden alıyordu. Köyün arazisi ve tarlalarını başkalarına, özellikle de otlatıcılara karşı korumak gerektiğinde köy kolektif eylem içine girerdi. Köylülerin pek fazla hayvanı olmadığından mevcudun otlatılmasında işbirliği de bir zorunluluktu. Bu, köylü hane halklarının en temel kaygılarından biriydi. Birlikte bir çoban tutar, bu çoban her sabah hayvanları köy meydanında toplayıp köyün civardaki ortak merasına götürürdü. Meranın korunması köyün ortak sorumluluğuydu ve bu zaman zaman komşu köylerle otlak kavgalarına yol açardı. Sipahi ile köyün ketüdası ve imamı gibi ileri gelenlerinin komünel hak ve çıkarları korumak uğruna yerel kadının hukuki yaptırımlarına başvurdukları olurdu. Sorun yerel ölçekte çözülemediği takdirde köyün ortak dilekçe vermek veya bir heyet göndermek suretiyle doğrudan sultana başvurma hakkı vardı. Dolayısıyla herhangi bir yerleşimin köy olarak tanımlanması bu iki unsurun varlığını gerektiriyordu. Sipahi, sultanın otoritesini ve çıkarlarını ya köy halkı arasından seçilen ya da dışarıdan getirtilen ama her iki halde de maaşı köylülerce ortaklaşa karşılanan ketüda veya imam ise köy topluluğunu temsil ediyordu. Osmanlı rejiminde özgür toplumsal, yönetsel ve ekonomik koşullar çeşitli köy tiplerine yol açabilmekteydi. Olağan köy tipinin yanı sıra bir dergah etrafında toplanan bir derviş grubundan türeyen köyler de vardı ki bunlarda köyün ilk baştaki karakteri dışarıdan da ziyaretçi çeken bir veli türbesiyle korunup vergi muafiyetleriyle desteklenirdi. Bir kaplıca üzerinde veya yakınında kurulan köylerin civardaki diğer köylerin pazar yeri haline gelmesi muhtemeldi. İmparatorluğun çekirdek bölgelerindeki köylerden birçoğu devletin onlara yüklediği bazı hizmetleri sürdürme yükümlülüğüyle diğerlerinden ayrılıyor. Kimisi dağ geçitlerini parantez içinde derbentçi veya köprüleri bekliyor parantez içinde köprücü, kimisi devlete ait madenlerde çalışıyor parantez içinde küreci veya pirinç üretiyor parantez içinde çeltükçi, kimisi ok ve yay parantez içinde okçular veya tereyağı temin ediyordu parantez içinde yağcı. Anadolu ve Rumeli'deki köylerin bugünkü toponomisinin arka planında bu Osmanlı geçmişi durmaktadır. Köylerin sınırlarının saptanması hayati önem taşıyordu. Herhangi bir köyün gelirleri kendisine dirlik, mülk veya vakıf olarak verilen kişi tevcih edilen alanı tamı tamına bilmek zorundaydı. Nitekim bu husus doğrudan doğruya dirlik sahipleri arasında ya da onlarla komşu köyler veya hükümet temsilcileri arasında sık sık anlaşmazlık konusu olabiliyordu. Her dirlik sahibi ancak defterde kendi üzerine yazılmış toprağın ve köylülerin gelirini toplayabilirdi. Sınırlar yerel kadı veya yardımcılarından biri tarafından belirlenirdi. Bunlar gerekli yerlere gider, güvenilir kişilerden durumu oracıkta soruşturup ağaçlar, kayalar, dereler gibi yerel olarak bilinen işaretlere göre köy sınırlarını saptayan bir belge düzenlerlerdi. Sultan da kadının bu belgesi temelinde sınırname denilen başka bir belge çıkartırdı. Sınır Yunanca kökenli bir sözcüktür. Aslında bu köy sınırları herhalde Osmanlı döneminden çok gerilere gidiyordu. Çok eskiden gelen gelenekler komünel hakların kanıtı sayılmaktaydı. Köylülerin bu konudaki tutuculuğunu imparatorluk bürokrasisi de benimsiyor. Sonuçta kırsal peyzajın ve topografyanın devamlılığının esas sorumlusu devlet oluyordu. Tabii devletin konuya bu yakın ilgisi vergi kaynaklarının korunmasının köy birimlerinin belirliliğine bağlı olmasındandı. Köyde oturanlar büyük ölçüde değişebiliyor ama köyün adı ve köyün tarlaları aynı kalıyordu. Pek az köy tarih defterlerinden tümüyle silinip gitmekteydi. Terk edilmiş köyler çoğu zaman aynı adla mezra olarak yazılıyor. Sonra devlet onları eski hallerine getirmek için çeşitli önlemler almaya girişiyordu. Dolayısıyla her köy, her mezra, her çiftlik, her otlak ve hatta yerel ismiyle her bir tarla defterler aracılığıyla saptanabiliyordu. Köydeki her birimin genellikle ilk kayıtlı mutasarrıfından gelen belirli bir adı vardı. Böylece İstanbul'da bu tevcihleri yapan yetkililer de yerel vergi mükellefi de hangi birimin söz konusu olduğunu bilebiliyordu. Her toprak biriminin belli adla anılması yönetimi ayrıntılı bir kadastro yapmaktan kurtarıyordu. Bütün bunlarla birlikte köyler arasında kesin sınırların olmadığı, bu yüzden de yönetici zümre mensuplarının geleneksel olarak komşu köylere ait sayıla gelmiş hem de hayli büyükçe toprakları kendi malikanelerine katıverdikleri durumlar hiç de az değildi. Kadın mahkemeleri sicilleri köy toplulukları ile toprak sahibi seçkinlerin sık sık sınır anlaşmazlığına düştüklerini ortaya koymaktadır. Bu gibi çatışmalarda merkezi hükümet sözüm ona tarafsız davranmak durumundaydı. Ancak paşalar, vezirler, sultan kızları ve damatları gibi nüfuzlu toprak sahipleri ağır basıyor ve yüksek mevkilerinin verdiği avantajla arazilerini genişletebiliyordu. Çok rastlanan bir başka anlaşmazlık konusu iki köyün birlikte işlediği topraklardı. Böyle hallerde kanun koyucu toprağın ortak tasarruf (parantez içinde müşaa) altında olduğunu kabul ederdi. Bu takdirde timar sahipleri vergilerini arazi sınırları temelinde değil köylünün kime kayıtlı olduğuna bakarak toplarlardı. Köylü işlediği toprak nerede olursa olsun vergisini kayıtlı olduğu sipahisine öderdi. İki köy arasındaki alanın bir dağ veya orman gibi büyükçe bir boz toprağı kapsaması halinde iki tarafta bu toprağa sahip çıkamazdı. Böyle durumlarda her köyün sınırı kendi yakasında ikili alanın bitip boz arazinin başladığı noktaya dayanırdı. Özetlersek imparatorluğun tarım alanlarının tamamı geleneksel köy topluluklarından oluşuyor. Bunların her biri teritoryal, komünal ve fiskal bir birimi ifade ediyordu. Her köy, köylü aileleri mevcuduna ya da eldeki iş gücüne göre kendi içinde çiftlik birimlerine veya bunların alt parçacıklarına ayrılıyordu. Ekonomik bir birim olarak var olabilmek için her köyün topluluğu yaşatmaya yeterli miktarda tarım arazisi, koşum ve kesim hayvanları için otlağı, genellikle köyden çok uzak olmayan bir çayırı, bir harman yeri, bir çeşmesi ve bir mezarlığı olmalıydı. Derelerin su gücünden yararlanabilen köylerde un değirmenleri de bulunuyordu. Çiftlikleri veya bir tam çiftlikten küçük birimleri oluşturan tarlalar dönüm olarak ölçülüyordu. Bir dönüm yaklaşık 920 metrekareydi. Tahıl tarlalarının etrafı genellikle bir hendek, çalılar veya taşlarla çevrilirdi. Tarlalar genellikle tahıl üretimine veya nispeten ucuz diğer bazı ürün türlerine hasredildiğinden esaslı çevirme ve çitleme önlemleri gerekmiyordu. Yukarıda açıklandığı gibi bugün de Orta Doğu'da görülen açık tarla sistemi Osmanlı kırsal alanlarının çehresine damgasını vurmuştur. Mahsulü başıboş gezinen hayvanlardan da göçerlerin sürülerinden de korumak köy halkı için çok önemliydi. Her köyün masrafları el birliğiyle karşılanan bir kır bekçisi veya deştibanı vardı. Sebze ve meyve bahçelerinin etrafı ise tecavüz edilmemesi gereken taş duvarlarla çevrilirdi. 2. Mehmet'in akıl hocası Akşemseddin, duvarlarla çevrili otlağına bir çobanın sürüsünü soktuğunu duyunca son derece kızıp köpürmüştü. Sipahi hayvanlarına göz kulak olmayıp başkalarının mahsulünün zarar görmesine yol açanlardan özel bir para cezası toplardı.